Ayrım 53, Şeffaf Stephen King, sayfa 428. Gardner neden bu kadar çabaladım diye düşündü. Sonra ıstırapla bu sorunun cevabını hiçbir zaman öğrenemeyeceğini anladı. Aklına Edwin Arlington Robinson'ın iki dizesi geldi. Ve durmadan çalıştık ve ışığı bekledik. Etsiz kaldık ve ekmeğe küfrettik. Ekran bomboştu. Gardner ihtiyara baktı. Yaşlı adam bitkin bir halde başını öne eğmişti. Gardner'ın gözyaşları kanlara karışıyordu. Kafasındaki maden plakadan etrafa bir acı yayılıyordu. Ama patlayacak balonu hatırlatan o şişkinlik geçmişti. Güç duygusu da kaybolmuştu. Gardner bu gücü aradığını fark etti. Bir yanı sonuç ne olursa olsun o güce yeniden kavuşmak istiyordu. Haydi Jim. Evet pekala. David Brown için elimden geleni yaptım. Belki bir şey oldu, belki de olmadı. Belki çocuğun ölümüne neden oldum. Belki de uzaylı bebeklerle oynamaya alışkın Elliot gibi bir E.T. ile karşılaşmak isteyen David, şu anda Altair 4 ile burası arasında, uzayın derinliklerinde bir yerde dağılmış atomlardan oluşan bir bulut. Ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Yalnız şunu biliyorum. Burada fazla kaldım. Belki de çok fazla. Artık gitme zamanı geldi. Yaşlı adam başını kaldırdı. Sen biliyor musun ihtiyar? Çocuğun güvende olup olmadığını mı? Hayır. Ama sen elinden geleni yaptın oğlum. Sana teşekkür ederim. Şimdi lütfen. Lütfen oğlum. Yaşlı adamın gizli kafa sesi hafifliyordu. Lütfen. Beni buradan kurtar. Oh. Dipteki raflara bak. Gardner onun sözlerini anlayabilmek için büyük bir çaba harcamaya başlamıştı. Lütfen. Ah, lüt. Ses pek hafif fısıltı gibiydi. Yaşlı adamın başı önüne düşmüştü. Seyrek beyaz saçlarından geri kalanlar yeşil sıvıda yüzüyordu. Peter rüyasında tavşanları kovalarken ayaklarını hafifçe oynattı. Ya da köpek belki Bobby'yi arıyordu sevgili sahibine. Gardner sekerek dipteki raflara doğru gitti. Raflar kara, tozlu ve yağlıydı. Unutulmuş olan eski piller rafa yığılmıştı. Bir kahve tenekesinde vidalar, somunlar, menteşeler ve işlevi unutulmuş anahtarlar duruyordu. O raflardan birinde oyuncak bir sonik uzay tabancası vardı. Silahın bir yanına bir düğme takılmıştı. Gardner herhalde bunu bir çocuğa doğum gününde hediye ettiler dedi kendi kendine. Küçük silahın değişik frekanslarda sesler çıkarması için çocuk bu düğmeyi çeviriyordu. Şimdi ne işe yarıyor? Gardner bitkin kim aldırıyor buna diye düşündü. Bütün bunlar canımı sıkmaya başlıyor. Canı sıkılsın sıkılmasın tabancayı beline sokarak döndü. Sundurmada yine sıçraya sıçraya ilerledi. Kapıda durarak yaşlı adama baktı. Teşekkür ederim ihtiyar.
Beni bundan kurtar oğlum.
Evet hem seni hem de Peter'ı bundan emin olabilirsin. Gardner sekerek dışarı çıktı, etrafına bakındı. Henüz başka kimse gelmemişti. Bu iyiydi ama şansının uzun süre yardım edeceğini de sanmıyordu. Yakındaydılar onlar. Kafası onlarınkine dokunuyordu. Dikkatle vals yapan bir çifte benziyorlardı. Gardner onların birleşerek bir tek bilinç halini aldıklarını sezdi. Bir şeyler yapıyorlardı ama Gardner'ı hissetmiyor, onun düşüncelerini okumuyorlardı. Ya transformatörü kullandığı ya da sundurmaya girdiği için kafaları arasındaki bağ kesilmişti. Ama çok geçmeden onun ortaya çıktığını anlayacaklardı. Güneş göz kamaştırıyordu, hava sıcaktı, yanık kokuyordu. Bobby'nin çiftlik evi şömineye konulmuş bir yığın kuru çıra gibi yanıyordu. Gardner bakarken damın yarısı çöktü. Parlak akşam güneşinde renksizleşen kıvılcımlar bir arada havaya yükseldi. Dick, Newt ve diğerleri fazla duman görememişlerdi. Çünkü ev şiddetle yanıyordu. Çıkan dumanlar renksiz ve saydamdı. Gördükleri dumanın çoğu avluda yanan iki taşıttan yükselmişti. Gardner bir an sundurmanın kapısında sağlam ayağının üzerinde durdu. Sonra sıçrayarak şemsiyeye doğru gitti. Yarı yolda yere kapaklandı. Toprakların üzerine yuvarlanırken belindeki sonik uzay tabancasını düşündü. Çocuklar için yapılan tabancalarda emniyet olmazdı. Tetik çekilirse Gardner birdenbire parçalanabilirdi. İşte size kapıya vuran Tommy'lerin zayıflama rejimi silahı belinden çıkardı. Sanki elindeki mayınmış gibi davranıyordu. Sonra avuçları ve dizleri üzerinde emekleye emekleye şemsiyeye gitti. Ona tutunarak ayağa kalktı. 12 metre ötede Bobby'nin damının öbür yarısı da çöktü. Sıcak kıvılcımlar döne döne bahçeye yayıldı ve gerideki ormana doğru uçtu. Gardner sundurmaya doğru dönerek tekrar teşekkür ederim dostum diye düşündü. Ona bir cevap verilmiş gibi geldi yorgun, hafif bir sesle. Gardner tabancayı sundurmaya doğru çevirerek tetiği çekti. Namludan ancak kalem kurşunu incelediğinde bir yeşil ışıl fışkırdı. Tavada kızaran sucuğun cızırtısını hatırlatan bir ses duyuldu. Yeşil ışın bir an sundurmanın yan duvarına yayıldı. Hortumdan fışkıran sular gibi sonra tahtalar tutuştu. Gardner yorgun yorgun yine sıcak işler diye düşündü. Yine yakma tutuşturma. Zıplayarak evin arka tarafına doğru gitti. Tabanca hala elindeydi. Yüzünden terler ve kanlı yaşlar akıyordu. Aklından Winston Churchill görse bana bayılırdı diye geçirerek gülmeye başladı. Traktörü gördü. Sonra yine uzun uzun esnedi. Belki de Bobby farkına varmadan hayatımı kurtardı diye düşündü. Belki değil, kesinlikle. Galiba Valium transformatördeki o aklı hayale sığmayacak gücün beni tam etkilemesine engel oldu. Belki de Valium. Yanan evin içinde bir şey. Bobby'nin aletlerinden biri top ateşi gibi bir gürültüyle patladı. Gardner farkına varmadan eğildi. Evin yarısı sanki birdenbire havalandı. Neyse ki uzakta kalan bölümdü. Gardner gökyüzüne baktı. İkinci esnemesi yarıda kesildi. İşte Bobby'nin yazı makinesi gidiyor. Gökyüzündeki yazı makinesi döne döne yükseliyordu. Gardner sekerek ilerlemesini sürdürdü. Traktöre vardı. Kontak anahtarı yerindeydi. İyi. Anahtar yüzünden başıma gelen dertler bana ömrümün sonuna dek yeter. Ne kadar ömrüm kaldıysa. Kendini yukarı çekerek direksiyona geçti. Geride taşıtlar yaklaşıyor, avluya giriyorlardı. Gardner dönüp onlara bakmadı. Traktör eve çok yakındı. Hemen uzaklaşmazsa börek gibi fırınlanacaktı. Anahtarı çevirdi. Traktörün motorundan hiç ses çıkmadı ama o endişelenmedi. Motor hafifçe titreşiyordu. Evde bir şey daha patladı. Uçuşan kıvılcımlar Gardner'ın cildini yaktı. Çiftliğe giren, kapıya vuran Tommy'ler dikkatlerini sundurmaya vermişlerdi. Ve börek gibi fırınlanacak diye düşünüyorlardı. Sundurmada kavrulacak. Evet, öldü o. Sundurmada öldü. Gardner kendi kendine iyi dedi, öyle sansınlar. Yeni ve geliştirilmiş traktör onu ele vermeyecekti, çok sessizdi. Hemen buradan gitmesi gerekiyordu. Bahçedeki bitkiler tutuşmuştu bile. Dev ay çiçekleri ve iri koçanlı uzun mısırlar alev alev yanıyordu. Ama bahçenin ortasındaki yol hala geçilecek gibiydi. ''Hey, hey, Ayyaş evin arkasında yaşıyor, o hala...'' Gardner endişeyle sağa baktı. Nancy Voss, Bobby'nin çiftliğinde Hurt topraklarının sınırındaki taş duvarın arasında uzanan tarladan hızla yaklaşıyordu. Bir Japon bisikletine binmişti. Saç örgüleri uçuşuyordu. Gözleri cadı gibi ateş saçıyordu. Ama Ann ablanın yanında yine de melek kalırdı. ''Hey, buraya gelin, buraya!'' Gardner, ''Ah seni dişi köpek!'' diye düşünerek sonik uzay tabancasını kaldırdı. Avluya 20-30 kişi girmişti. Kaydi ile Adley de onların arasındaydı. Frank Spruce, Goldenlar, Rosalie Skehan, Cooder Baba da. Dick ve Newt hala yolda bekliyor, düzenli davranılmasını sağlıyorlardı. Hepsi de Nancy Voss'un gizli sesine doğru döndüler. ''Hey, o burada yaşıyor, o herif hala!'' Nancy bir çığlık attı, bisikletle tarlada ilerlediğini, sonra da yanan evin arkasından fışkırıp etrafını saran ince yeşil ışını herkes gördü. Hiçbiri yeniden dönmeye başlayan şemsiyeyi fark etmedi. Sundurmanın bir tarafı alevler içindeydi. Damın bir bölümü çöktü. Kıvılcımlar döne döne havaya yükseldi. İçlerinden biri yağlı paçavraların üzerine düştü. Orada sanki ateşten güller açtı. Eve Hillman artık kurtulacağım diye düşündü. En son bu. En son. Transformatör son kez parlak bir yeşil ışık çıkararak çakmaya başladı. Bir an yangınla rekabet edecek hale geldi. Dick Ellison şemsiyenin gıcırtısını duydu. Gardner'ın hala yaşadığını anladığı an kafası öfkeli, vahşi ve yırtıcı bir çığlıkla doldu. Ondan sonra her şey çok çabuk oldu. Nancy Voss şimdi Bobby'nin çiftliğinin sağ yanındaki tarlada bezden yapılmış bir bebek gibi yanıyordu. Bisikleti 20 metre kadar ilerledi, sonra bir taşa çarparak takla attı. Dick Bobby'nin yanmış kamyonetinin iskeletini gördü, sonra Freeman'ın kamyonunu ve Bozeman'ların otomobilini ve en son olarak da şemsiyeyi fark etti. ''O şeyden uzaklaşın, kaçın, uzak!'' Ama Dick'in bir şey yapabilmesi imkansızdı. Kafalardan oluşan ağdan ayrılmıştı. Şimdi ilkel bir rock and roll temposu gibi tekrarlanan iki düşünceyi aşıp geçmesi mümkün değildi. Ayyaş hala yaşıyor, evin arkasında, hala yaşıyor, evin arkasında. Başkaları da çiftliğe vardılar. Şimdi yanan eve alevler içindeki sundurmaya, dumanları tüten taşıtlara aldırmaksızın bir sel gibi avludan akıyorlardı. ''Hayır, kahrolasıca ahmaklar, yapmayın, yere yatın, kaçın!'' Newt hipnotize olmuş gibi yanan eve bakıyor, gitgide daha hızlı dönen şemsiyeye de aldırmıyordu. Dick o anda arkadaşını seve seve öldürebilirdi ama ona yine de ihtiyacı vardı. Newt'u kabaca iterek yere devirmekle yetindi, kendisi de onun üzerine kapaklandı. Bir dakika sonra yeşil şemsiye o nazik ağını avluya tekrar gerdi. Gardner çığlıkları duydu. Bu kez pek çok kişi haykırıyordu. O seslerin kafasında yankılanmalarını engellemek için elinden geleni yaptı. Onların önemi yoktu. Önemli olan son istasyona erişebilmekti. Traktörü havalandırmaya çalışması yersiz olacaktı. Bobby'nin alev alev yanan bahçesinde hızla ilerledi. Bir an bahçeden çıkamayacağını sandı. Otlar ve fazla büyümüş bitkiler pek çabuk tutuştu. Sıcak korkunçtu. İnsanı kavuruyordu. Çok geçmeden ciğerleri pişecekti. Gardner boğuk gürültüler duyuyordu. Şöminede patlayan budaklı iri çam kütüklerini çıkardığı sese benzeyen sesler. Etrafa bir göz attı. Süs kabaklarıyla bal kabaklarının patladıklarını gördü. Traktörün kızgın direksiyonu avucunda su dolu kabarcıklar belirmesine neden oluyordu. Gardner kafasının fazla kızdığını fark ederek elini uzattı, saçları alev almıştı. Şimdi sundurmanın bütün içi yanıyordu. Alevlerin ortasında transformatörden fışkıran ışık kah sönükleşiyor, kah parlaklaşıyordu. Cehennemin ortasında bebeği açılıp büzülen bir kedi gözü gibiydi. Peter yan yatıyordu, bacakları kımıldamıyordu artık. Eve Hillman bitkin bir dikkatle transformatöre bakıyordu. Etrafını saran sıvı gitgide ısınıyordu, neredeyse kaynayacaktı. Ama bu da önemli değildi, can acısı duymuyordu. Fiziksel anlamda yani. Onu transformatöre bağlayan ana kablonun üzerindeki yalıtım maddesi eriyip yapışmaya başlıyordu. Ama bağları hala kesilmemişti. Eve Hillman yapabileceğim son şey bu diye düşünüyordu. Ona kaçabilmesi için bir fırsat vermeliyim. Son şey. Son şey. Bilgisayarın ekranı aydınlandı. Son şey, son şey, son şey. Sonra bu sözlerin yerine 9 sayıları aldı. Bob Anderson'ın avlusundaki felaket inanılacak gibi değildi. Dick ile Newt olanları seyrediyorlardı. Sanki büyülenmişlerdi. Gördüklerine inanamıyorlardı. Dick o gün ormandaki ihtiyarla polisin olayında olduğu gibi yine her şey nasıl böyle altüst olabilir diye düşünüyordu. Newt'la ikisi ve henüz çiftliğe varmamış olanlar şemsiyenin öldürücü çevresinin dışındaydılar. Ama Dick yine de yerden kalkmıyordu. Kalkabileceğinden pek emin değildi. Avludaki insanlar kurumuş korkuluklar gibi yanıyorlardı. Bazıları koşuyor, kollarını sallayarak kargaları andıran sesler çıkarıyor, hem ağızlarıyla hem de kafalarıyla haykırıyorlardı. Birkaç şanslı kişi tam zamanında gerilemeyi başarmıştı. Frank Spruce ağır ağır yürüyerek Newt'la Dick'in yanından geçti. Yüzünün yarısı yanmış, çene kemiği ortaya çıkmıştı. Sanki ağzını çarpıtmış sırıtıyordu. Bazılarının taşıdıkları silahlar patlarken vücutları paramparça oluyordu. Dick ile Newt göz göze geldiler.
Onları evin arkasına yolla. Ayyaş'ın önünü kessinler. Bu şart.
Evet biliyorum ama tanrım bizden 10 ya da 20 kişi alev alev yanıyor.
Kahretsin, sızlanmayı bırak.
Newt irkildi. Dudakları öfkeyle gerilerek dişetleri ortaya çıktı. Dick ona aldırmadı. Kafa ağı parça parça olmuştu. Artık sesini duyurabilecekti.
Evin arkasına gidin, evin arkasına gidin, onu yakalayın. Ayyaş'ı tutun, evin arkasına gidin.
Diğerleri kımıldandılar. Önce ağır ağır, suratlarından iyice sersemledikleri anlaşılıyordu. Sonra hızlandılar. Bilgisayarın ekranı içeri doğru patladı. Öksürüğe benzeyen bir ses duyuldu. Sanki bir dev boğazını temizliyordu. Eve Hillman'ın hapsolduğu duş kabininden yoğun yeşil bir sıvı aktı. Sıvı aletlerle karşılaştı ve öldürücü yeşil bir buhara dönüştü. Neyse ki Eve ölmüştü sonunda. Şimdi camı kırılmış bir akvaryumdan fırlayan balık gibi sıvıyla sürükleniyordu. Bir dakika sonra Peter onu izledi. Ann Anderson yere en son kaydı. Ölmüş kadının elleri hala pençe gibiydi. Ateş şemsiyesi söndü. Artık ölmekte olanların çığlıkları ve Dick'in ısrarlı emirlerinden başka bir ses duyulmuyordu. Yaz günü bir cehenneme dönüşmüştü. Ama kapıya vuran Tommy'ler hep sonunda yangınlara neden olmuş ve buna da çabucak alışmışlardı. Newt sesini Dick'inkine kattı. Kyle ölmüş, Adley kötü biçimde yanmıştı. Ama ölüm halinde yaralı olan Ed sesini yine de onlarınkine kattı.
Onu gemiye varmadan durdurun. Ayyaş hala yaşıyor. Onu gemiye varmadan durdurun. Gemiye varmadan durdurun.
Kapıya vuran Tommy'ler fena sarsılmışlardı. İçlerinden 15 kişinin Anderson'ın avlusunda kavrulmuş olması önemli değildi ama Bobby ölmüştü. Kyle da, Adley de biraz sonra ölecekti. Transformatör mahvolmuştu. Oysa sınırı kapattıkları şu sıra ona çok ihtiyaçları vardı ve Gardner hala yaşıyordu. İnanılacak gibi değildi ama sağdı. Belki de en kötüsü rüzgar şiddetleniyordu.
Onu yakalayın, hem de çabuk.
Kafa ağı kurulmuştu, kapıya vuran Tommy'lerin ağı. Tarlalardan yaklaştılar, yayılmaya başlayan yangına doğru.
Çabuk!
Dick Ellison kente doğru döndü, düşünce ağı da onu izledi. Bir radar çanağı gibi, Dick Hazel'ın olayların karşısında duyduğu budalaca hayreti sezdi. Ama adam ve düşünce ağı bunu aldırmadı.
Hazel, orada elinde ne varsa Ayyaş'a doğru gönder.
Dick Newt'a döndü. Newt somurtarak, ''Beni öyle hızla itmene gerek yoktu.'' dedi. Çenesinden akan kanları sildi.
''Dick, canın cehenneme.'' diye omurdandı. ''Gidip o köpeği yakalayalım.''
Artık durmuş olan şemsiye bir yangın başlatmıştı. Alevler şimdi Anderson'ın evinden yelpaze biçiminde yayılıyordu. Ateşten bir yelpaze gibi. Çıkış noktası Bobby'nin kırmızı alevler arasından gözüken ve kara bir iskelete benzeyen eviydi. Yangın bahçeye yayılıyor, değişikliğe uğramış bitkiler yanarken alevler yeşile dönüşüyordu. Jim Gardiner alevlerin arasından geçerken saçları yanıyor, gömleğinden dumanlar çıkıyordu. Sonra gömleğinin dumanı tüten kollarından biri alev aldı. Gardiner eliyle vurarak alevleri söndürdü. Bağırmak istiyordu ama çok yorgun ve sersemdi. İçinden beni fena kullandılar diye düşündü ama suç kimsede değil, sadece bende. Bahçenin dibine geldi. Traktör hafif bir yamaçtan yalpalayıp sallanarak ormana indi. Yolun iki yanındaki bodur ağaçlar tutuşmuştu. Alevler büyük kızılderili ormanının dibindeki otlara yayılıyordu. Gardiner onları aldırmadı. Kavrulacağı düşüncesi önemini kaybediyordu. Elleriyle durmadan başına vurmaktaydı. Saçları pek pis kokuyordu. Bir çocuğun kızarttığı yiyecek gibi. Traktör ağaçların arasına girerken yeşil bir ışık sağ omzunun üzerinden cızırdayarak geçti. Gardiner sola kaçarak eğildi, geriye baktı. Hank Buck zap tabancasıyla gelmişti. Hank çiftliğe motosikletle gelmiş, sonra motosiklet Nancy Voss'un yandığı tarlada devrilmişti. O da yerinden fırlayarak koşmaya başlamıştı. Gardiner döndü. Sağ elinde tuttu. Sonic uzay tabancasını uzattı. Sol eliyle de sağ bileğini kavrayıp tetiği çekti. İncecik ışın uzandı. Hank'in göğsünün sol tarafına geldi. Buna Gardiner'ın nişancılıktaki ustalığından çok şans neden oldu. Sucuk kızarırken çıkan cızırtıya benzeyen bir ses duyuldu. Yeşil ölüm Hank'in yüzüne yayıldı, onu yere yıktı. Gardner tekrar öne döndü. Traktörün saatte 7 kilometre hızla sakin sakin yanmakta olan büyük bir köknara doğru gittiğini gördü. Avuçları su toplamış elleriyle direksiyonu çevirdi, ağaca çarpmaktan zor kurtuldu. Traktörün iri lastiklerinden biri ağacın gövdesine süründü. Gardner bir an alev alev yanan güzel kokulu köknar dallarıyla boğuşmak zorunda kaldı. Küçük traktör mide bulandıracak bir biçimde yana doğru yattı, sarsıldı ama sonra tekrar düzeldi. Gardner kelebek kolunu mümkün olduğu kadar itti. Traktör orman yolundan ilerlerken düşmemek için sıkıca tutundu.
53. Ayrımın sonu. Sayfa 436.